Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah. İslam ve Hayat'a hoş geldiniz sevgili izleyiciler. İslam ve Hayat'ta bugün İslam'da evlatlık meselesini tartışacağız. Çanakkale Savaşı, Sakarya Savaşı gibi savaşlarda bir takım ruhanilerin destek vermesi meselesini tartışacağız. Allah dostlarının şefaat hakkı olup olmadığını tartışacağız. Ahirette İslam bir bilgileri bilip de yapmayanlarla yapanların bilmeden yapmayanların aynı durumda olup olmadıklarını tartışacağız vesaire. Aslında bu birinci sorumuz daha önce Muhammed Salıcı kardeşimizin sorularından bir tane soruydu. Zaman kalmadığı için cevaplayamamıştık bir konuşmamızda. Şimdi onu cevaplıyoruz. Diyordu ki dördüncü sorusunda İslam dininde evlat edinmek caiz midir, uygun mudur? Büyüdüğü zaman eşim ve bana nikah düştüğü söylenerek uygun olmadığını söylüyorlar. Bu doğru mudur? Şimdiden teşekkür ediyoruz diyor. Hayırlı ve başarılı çalışmalar diyorum diyor. Allah duanızı kabul eylesin. Şimdi İslam'da muhtaçlara yardım etme bir esastır. Hatta başkası olmadığı zaman, iş size düştüğü zaman, iş başa düştüğü zaman bu farz-ı ayın olur. Kim olursa olsun o muhtaç. Kim olursa olsun o çocuk, kim olursa olsun o yetim veya dul veya bir başkası veya yaşlı. Başkası yoksa size düşer. Veya bunu götüren bir devlet kurumu yoksa size düşer. Dolayısıyla eğer İslam'da böyle annesiz babasız, annesi babası ölmüş. Allah korusun depremde vesairede, şurada burada doğum anında filan kimsesiz kalmış çocuklar. Bunları bakmak İslam ümmetinin, İslam milletinin bir görevidir. Bunları onlara anne şefkatini böyle bütün kaybetmeyecek şekilde bir miktar da olsa bulacakları şekilde kurumlar kurmak, evler kurmak vesaire evlere almak Müslümanların boynunun borcudur. Bunları yapmaları lazımdır. Bu ayrı bir şeydir. Ama Allah'ın yarattığı bir sistem vardır, bir kanun vardır, bir akrabalık, karabet, rahim ilişkisi, rahim bağı vardır. Dolayısıyla Allah'ın koymuş olduğu yakınlıklar, mahremiyetler ancak o yaratılıştan gelen bağlarla, Allah'ın koyduğu bağlarla olabilir. Onlar ayrı şeydir. Bunlara bakmak ayrı şeydir. Böyle olan insanları, çocukları biz alırız, büyütürüz belli bir yaşa kadar. Ondan sonra problemler varsa, mahremiyetle ilgili problemler varsa onların çaresine bakarız. Evle ilgili problemler varsa çaresine bakarız. Eğitimle ilgili problemler varsa çaresine bakarız. Ama onları zayi etmeyiz. Onları bakar ve büyütürüz. Bu bir. İkincisi biraz önce dediğimiz gibi böyle olmakla beraber bu şekilde alınıp evlatlık edinilen çocuklar, alıp evlat edinen insanların, karı kocanın gerçekte evlatları olmaz. Dolayısıyla evlatları olmaz demek ne demek? Almasınlar, bakmasınlar değil ha asla. Alsınlar, baksınlar ama onların evladı olmazlar. Sıhriyet açısından, mahremiyet açısından, akrabalık açısından, veraset açısından onların akrabası olmazlar. Yani onlar ölse mirası onlara ona kalmaz. Veya büyüse, evlenme çağına gelse, erkekse kadına, kızsa kocaya mahrem olmaz. Namahremlik ilişkisi aynen devam eder. Sınırlara riayet aynen devam eder. Bunun tek bir yolu var. Belki süt durumu varsa, süt emzirebilme imkanı varsa böyle bir çocuğu alır emzirir anne. Çocuğu emzirince onun süt çocuğu olur. Onun süt çocuğu olunca kocasına da mahrem olur. Böylece devam eder gider. Mahremiyeti halletmiş olurlar. Yani süt emzirmekle mahremiyet hallolmuş olur. Ama veraset yine hallolmaz. Varis olma, mirasçı olma yine hallolmaz. Yani yine o karı kocanın varisleri kimlerse onlar olurlar. Ama onlar hayatlarındayken ona ev verebilirler, bark verebilirler, iş verebilirler, para verebilirler. Kendi malları, kendi malını insan meşru olma kaydı şartıyla istediği yerde harcar. İstediği şekilde harcar. Bunu yapabilirler, elinden tutabilirler, evlendirirler, ev alırlar, imkan verirler, her şeyi yaparlar. Ama mirasçıları olmaz. Bir, ikincisi mahremleri olmaz. İki, bunu insanların bilmeleri lazım. Ha bu alıp büyütmeyin, bakmayın anlamına gelmez. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Alın, bakın, büyütün ama öbürlerin de çaresini bulun. Bir şekilde onların da çaresini bulun diyerek bu kadarla yetinelim. Efendim diyor ki bir izleyicimiz Ömür Akkaya 2-3 tane sorusu var. Çanakkale Savaşı'ndaki gibi Sakarya ya da Kurtuluş Savaşı'nda da manevi yardımlar olmuş mudur diyor. Olmuşsa bunlarla ilgili hangi kaynaklarda bilgi bulabiliriz diyor. Doğrusu bu kaynak konusunu bilemiyorum açıkçası. Onu sormak lazım. Yani hikaye ve masal anlatan kaynaklar değil de gerçekten böyle görmeye dayalı, birinci elden duymaya dayalı, tespitli, ispatlı olayları tespit eden, yazan kaynaklar hangilerdir bilmiyorum. Bilirseniz bana da söyleyin. Yani araştırma imkanım da olmadı. Ama ve lakin yardım almaya gelince savaşlarda, evet ta biz Kur'an-ı Kerim'le biliyoruz ki Bedir Harbi'nde işte elfun minel melaiketi müsevvimin, elfeyni minel melaike, bir yerde 1.000 tane meleğin, bir yerde 2.000 tane meleğin böyle efendim silah kuşanmış gibi tam bir asker gibi, o zamanki asker nasılsa o sarıklı vesaire gelip müminlere yardım ettiklerini, böylece müminlerin zaferle çıktıklarını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Yani bu olay Kur'an-ı Kerim'le sabit olan bir olay. Yani müminler eğer mümin olurlarsa bu desteği Allah'tan Bedir'de aldıkları gibi Çanakkale'de de Sakarya'da da bir başka yerde de almış olabilirler. Ben alıp almadıklarını bilmiyorum. Sadece imkanı söylüyorum size. Bu mümkün. Bunu Allah söylüyor. Allah'ın nice melekleri var. Ve Allah diyor ki kem min fi'etin kalîletun galebet fi'eten kesîreten biiznillah. Nice küçücük gruplar Allah'ın izni ve desteğiyle çok büyük grupları hallederler. Onlara galip olurlar diyor. Bu tarih boyunca hep olmuş. Malazgirt'te olmuş, belki Osmanlı boyunca olmuş, belki günümüzde olmaya yer yer devam ediyor bizim Müslümanlığımız oranında. Fakat burada bir şey unutmamak lazım. Yani Allah'ın bu yardımları Allah adına, Allah için mukaddesatını, mukaddesatının yaşandığı ülkeyi vesaireyi korumak için Allah adına savaşa çıkan, Allah adına savaşan insanlar için olabilir. Yoksa kimsenin siyah kaşına, kara kaşına, kara gözüne, onun hatırına olmaz. Bunu da bilirim. Hatta bir espri olarak anlatırlar, böyle bir fıkra olarak derler ki işte 67 İsrail Arap Harbi'nde Araplar mağlup olunca demişler ki Yahudiler, ey Araplar hani siz diyordunuz ki efendim melekler var, gelirler işte Müslümanlara yardım ederler, bize yardım ederler savaşta. Niçin yardım etmediler? Neden mağlup oldunuz diye sorduklarında birisi onlara cevap olarak demiş ki aslında melekler yardım için geldiler, gelmesine de. Fakat hangi tarafın Müslüman olduğunu ayıramadıkları için bıraktı gittiler. Yani yardım edecek Müslüman'ı bulamadıkları için bıraktı gittiler. Herhalde Nasır'ın ya da Esed mi vardı o zaman? Esed'in zulmüne yardım edecek halleri yoktu gibi bir mana çıkabilir buradan. Netice itibariyle evet böyle bir şey olabilir, mümkündür, olmuştur. Tarih boyunca hep olmuştur. Yine de olabilir, her zaman olabilir. Ancak Allah elbette desteğini kendisine inanan, kendisine güvenen, kendi yolunda efendim böyle Kur'an ifadesiyle bunyanun mersus olarak böyle kurşunla tutturulmuş binalar gibi sımsıkı olan insanlara bunu yapar. Bunu da ayrıca bilmemiz lazım. İkinci olarak diyor ki bu kardeşimiz Allah dostlarının şefaat hakkını nasıl anlamalıyız diyor. Acaba doğrudan direkt Allah'tan veyahut da Allah Resulü'nden, yani araya aracılar sokmadan efendim direkt kaynağından şefaat dilemek daha doğru değil mi diyor. Bunu da şefaat meselesini uzunca anlatmıştım. Burada sadece şunu söyleyeceğiz. Efendim Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında şefaatle ilgili ayet-i kerimeleri bir zamanlar toplamıştım. Hepsini bir arada düşünmek için, beraberce anlayabilmek için gördüğüm manzara şuydu. Kur'an-ı Kerim'de şefaatle ilgili ayetler hep kimse şefaate güvenmesin tonundadırlar. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ يَوْمَ لَا تَنْفَعُ مَالٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَلَا خُلَّةٌ Doğru okumadık tabii ama kelimeler bunlar diye ait kelimeler var. Yani o gün hiçbir mal, hiçbir fidye, hiçbir şefaat fayda etmez. Herkes kendini kurtarmaya baksın dediğini görürüz Kur'an-ı Kerim'in. Bunun için söylüyor. Men dellezî yeşfa'u indehu illa bi iznih gibi ayetler de var. Allah katında o gün Allah'ın izni olmadan kim şefaat edebilir ki? Neye böyle bir şeye güveniyorsunuz? Diyen ayetler. Ama Allah'ın izni olmadan dendiğine göre demek Allah'ın izni olduğunda olabilir gibi bir mana da çıkar bundan. Bunu da çıkarmışlar. O zaman bunu alimler anlarken şöyle söylemişler. Efendim Kur'an-ı Kerim niye böyle şefaati hep sakın ha kimse güvenmesin tarzında anlatıyor? Yoktur demiyor Kur'an-ı Kerim. Kimse şefaate güvenmesin diyor. Yoktur demiyor bakın. Kimse güvenme. Neden? Çünkü o zamanki müşriklere bir bakıma cevap olarak gelen ayetlerdir bunlar. Onlar hep işte putlara, kendi ulularına, kendi büyüklerine onları ululayıp efendim bunlar yarın öbür gün bize şefaat edecekler. Onun için bunlara karşı böyle tazim gösteriyoruz, bunlara ibadet ediyoruz diye söylüyorlardı. Onları şefaatçi olarak görüyorlardı. Onun için Allah böyle bir düşünceyi tekzip etmek için, yalanlamak için, yanlış olduğunu ortaya koymak için böyle söylüyor. Dolayısıyla İslam alimleri diyorlar ki eğer Müslümanlar aynı şekilde kendi zamanlarında kendi ulularını, kendi büyük saydıkları insanları, kendi efendim şeyhlerini, efendim vesairelerini bunlar bize şefaat ederler. Onun için peşindeyiz. İşte zaten 70 bin kişiye şefaat edecek. Ben de onların içerisinde birisine girerim gibi düşüncelerin o müşriklerin düşüncelerine yakın olduğunu, onlar gibi olduğunu, dolayısıyla tehlikeli olduğunu, böyle bir şeyin olmaması gerektiğini anlatmak için böyle bir üslup vardır Kur'an-ı Kerim'de. Allahu Alem diye söylüyorlar. Ama buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her peygamberin kabul olmuş bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet günü ümmetime şefaat için ayırmışımdır. Ümit ediyorum ki Allah kabul edecek diyor. O da kesin bilmiyor. Ümit ediyorum ki Allah bunu kabul edecek. Biz de kuvvetle ümit ediyoruz ki Allah Resulü Efendimizin şefaat talebini kabul edecek ve kuvvetle ümit ediyoruz ki biz de bundan nasipleneceğiz. Veya hatta büyük günah işleyen insanlar dahi nasiplenecekler. Ama ve lakin Allah'ın öğrettikleri, Resulullah'ın öğrettiklerine bakılırsa kimse buna güvenmesin. Olabilir mi? Olabilir. Olabilecek mi? Olacak. Ulema, alimler de şefaat edebilecekler mi? Şehitler de edebilecek, bazı hadisler bize bunu gösteriyor. Şefaat edebilecekler. Allah izin verirse edecekler. Ama kimse şefaatle kurtulmayı düşünmesin. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkes kendini kurtarmaya baksın. Kimseye benim bir menfaatim olmaz. Efendim diyor, hatta kızı Fatıma'ya sana da Fatıma diyor. Sen de kendini kurtarmaya bak. İşleri nefseki fe inni la ugni min anki min Allahi şey'a. Sen de kendini kurtarmaya bak. Sana da Allah katında bir şey yapamam diyor Efendimiz. Ama yani Müslümanın tavrı bu. Müslümanın tavrı kimsenin şefaatıyla kurtuluşu beklemesin. Kurtuluşu kendi hazırlasın. Ama şefaat olabilecek mi? Olabilecek. Ondan da bize nasip düşer mi? İnşallah düşer. Ümit ediyoruz. Efendim, bunu böyle anlamamız gerekiyor diye anlıyorum ben. Sonraki son sorusu kardeşimizin, Ömür Akkaya'nın, diyor ki ahirette İslami bilgileri bilip de yapmayanlarla bilmeyip de yapmayanlar aynı cezaya mı çarptırılacaklardır? Elbette değil. Yani herkes kendi miktarınca hesaba çekilecektir. Herkes şimdi ilkokul öğrencisiyle üniversite öğrencisine aynı soru sorulmuyor. Matematikten birisine belki basit 4 işlem soruluyor. Öbürüne de 3 bilinmeyenli denklemler, logaritma, cebir vesaire soruluyor. Dolayısıyla kim ne kadar bilirse o kadar mükelleftir. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah herkese vus'unda olan, gücünde, kudretinde olanı soracak. Efendim Çin'deki bir insan elbette İslam adına muhtemelen namaz, oruç, abdest, gusül filan hiçbir şey duymamış olabilir. Ama onun vüs'unda olan, gücünde, kudretinde olan düşünüp Allah'ın birliğini bulabilmesidir. Belki Allah'ın birliğini bulabilen, böyle kafa çatlatan bir Çinli, başka hiçbir şey yapmayan bir Çinli bizim içimizde efendim 5 vakit namazlı, oruçlu ama başka taraflarda fahiş hatalar işleyen Müslümanlardan çok daha yükseklerde olabilir Allah katında. Bilmiyoruz. Olabilir. Bu böyle. Dolayısıyla elbette bilmemek bazen mazeret olabilir. Fakat bilme imkanı yoksa, bilme imkanı olduğu durumlarda ise bilmemek mazeret değildir. Efendim ben namaz kılmayı bilmiyordum. Ben gidersem de Allah bana bunu sormaz. Ben gusül almayı bilmiyordum ama senin bulunduğun imkan, bulunduğun mekan, bulunduğun şartlar bunları öğrenmene müsait. Bunları sorduğunda sana anlatacak olan insanlar var. Dolayısıyla bilme imkanı olan bir yerde bilmemek mazeret olmaz. Ama bilme imkanı olmayan yerlerde bilmemek mazerettir. Hukukta da böyledir. Bilme imkanı yok. Ama sen kırmızı ışıkta durmanın zorunlu olduğunu bilmek zorundasın. Efendim ben bilmiyordum, bana ceza yazma ey trafik polisi diyemezsiniz. Bunu bilmek zorundasın. Çünkü bu toplumda yaşıyorsunuz. Hatta araba almış kullanıyorsunuz. Kardeşim kırmızı ışıkta geçmenin caiz olmadığını nasıl bilmiyorsunuz? Bunları birbirinden ayırmak lazım ama tekrar edecek olursak elbette bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor Allah. Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Her konuda bu böyledir. Yani de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ama elbette bilenler bildiklerinin karşılığında da mükafatlarını alacaklardır. O da ayrı bir şey. Bir uzunca soru ama bazı sorular böyle öğretici olduğu için onları olduğu gibi alıyorum. Ondan sonra da belki cevabı zaten çok kısa olmuş olacak. Diyor ki Mahmut Can kardeşimiz, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim İslam'da güzel bir sünnet başlatırsa, çığır ya da diyelim, ona hem kendi ecri hem de kendinden sonra o sünneti işleyen kimselerin ecri vardır. Yani kendi sevap alıyor, kendi yaptığı için ondan öğrenenler yaptığında onların sevabı eksilmeden buna da geliyor tekrar. Üstelik o kimselerin ecrinden bir şey de eksilmiyor diyor. Kim de İslam'da kötü bir sünnet başlatırsa ona hem kendi günahı hem de kendisinden sonra o yoldan gidenlerin günahı vardır diyor. Ayrıca o kimsenin günahından da hiçbir şey eksilmez diyor diyor. Burada diyor es-sebebu kel-fail sırrı var diyor. Yani şu demek bir şeye sebep olmak onu yapmış olmak gibidir. Bunun galiba buna bir işaret var diyor burada. Şimdi Adem'in ilk oğlu, buna göre Adem'in ilk oğlu diyor Kabil. İlk adam öldüren kişi olması itibariyle, hasebiyle kıyamete kadar adam öldürenlerin günahlarının bir misli de Kabil'e mi gidecek diyor. Zor bir soru. Bilmiyoruz yani. Önce bilmeyelim. Bilmiyoruz diyelim. Çünkü la edri nisful ilm diyorlar. Bilmiyorum. İlmin yarısıdır. En kolayı kurtuluş yoludur. Yani fakat şöyle anlayabiliriz. Allahu alem. Bu bir çığır değil. Yani buradaki çığır şu. Men senne sünneten haseneten ve men senne sünneten seyyiyeten işaret ettiği hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor. Kim bir güzel yol çığır açarsa, kim bir kötü çığır açarsa dediği hadis-i şerifte yani bir şey ortaya koyuyor, onu insanlara öğretiyor, onun olması gereken bir uygulama olduğunu efendim anlatıyor insanlara, insanlar da onun peşinden gidiyorlar. Veya güzel bir şey veya çirkin bir şey. O zaman güzelse onların sevabından da ona gelir. Çirkinse, kötüyse onların günahından da ona gelir. Tamam. Fakat insan öldürmek bir çığır açmak falan değil. İnsan öldürmek nefsine mağlup olmak. Yani Kabil nefsine mağlup olmuş, kıskançlığına mağlup olmuş, Habil'i öldürmüş. Öbürü de ona karşı çıkmamış. Efendim onunla kavgalaşmamış. Dolayısıyla orada bir nefse mağlubiyet var. Biz biliyoruz ki nefse ve şeytana mağlup olmamamız gerekiyor. Bu bilgi zaten var. Öyleyse orada bir çığır açtığından söz edilemez muhtemelen. Söz edilemez. Dolayısıyla sadece o kendi günahını almış olarak bir insan öldürmek ne kadar günahsa ki Allah diyor ki men katile müminen müteammiden fecezauhu cehennemu haliden fiha ebeden. Allah Allah korusun. Bir mümini haksız yere, nahak yere öldürmenin günahı ebediyen cehennemde kalmaktır diyor. Eğer o tevbe etmeden, bilmiyoruz tevbe etmiş mi etmemiş mi, Habil'i öldürmüş ve tevbe etmeden gitmişse onun cezası o. Tevbe etmişse tevbeleri Allah kabul eder. Dolayısıyla kıyamete kadar öldürmelerin ona gittiğini söylemek muhtemelen doğru olmaz. Ama Allah katındaki durumu bilmiyoruz. Belki de Allah böyle değerlendirir diyelim ve Allah'ın bizi bu kötü büyük günahlardan korumasını dileyerek, dua ederek, sizden de dua bekleyerek yine programımızı kapatalım. Bundan sonraki İslam ve Hayat'ta inşallah yine beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.